Ayrım 16, sayfa 223. 5. Bölüm, Regium'da. Sicilya Korsanları. 1. Kısım. Lucania Brittium savunmasız vaziyetteydi. Köleler bu bölgelerden geçerek dağınık bir halde, düşman önünden çekilişin asıl yükünü Trakyalılar taşıyarak güneye doğru indiler. Krassus ve kış geliyordu arkalarından. Kölelerin bozguna uğradığı haberleri Senato'ya ulaştı, oradan da tüm İtalya'ya yayıldı. Büyük köle ayaklanmasının sonunun yaklaştığı ve bu sonunda zayıf Krassus'un eseri olduğu, neredeyse zeytinlerin, şaraplık meyvelerin olgunlaştığı, hasat vaktinin geldiği bütün o boza kesmiş Akdeniz ülkelerinde duyuldu. Kalabriya'da çiftliklerin yaşlı köleleri haberleri işittiler ve başlarını salladılar. Onlar daima dünyanın sonu gelene dek efendiler ve kölelerin olması gerektiğini biliyorlardı. Bilgi uzak Sirene madenlerine ulaştı ve kireç tozuna bulanmış köleler sırtlarındaki yükün ağırlığı altında iki büklüm fısıldaştılar. Haber Trakya'da da duyuldu ve belki de tepelerde dolaşan bir avcı, bir başka avcının Roma üzerine düzenlediği büyük saldırının sona erdiğini öğrendi. Bu arada soğukkanlı tetikte yenilmiş ama dağılmamış ve daha önce asla bu boyutta bir generallik sergilememiş Spartaküs, kölelerin kaçışmasını düzenli bir geri çekilmeye çevirdi. Yürüyüş sırasında iki kez dönüp Bitinyalı lejyonunu peşlerindeki Romalıların üzerine sürdü. Bitinyalılar zayıfın karşısında ödlekler gibi rezil olmalarının intikamını almaya çok hevesliydiler. Romalı takibi yavaşlamıştı. Zira Krassus isyanın devam ettiğini görmüştü. Her ne kadar hadım Kleon o savaş alanının karmaşası içinde Afrika lejyonlarının hasmını ezip geçen hücumlarının altında imparatorluk umutlarının ikinci kez un ufak olduğunu görse de. Kleon yanında Galyalı lejyonunun 2000 adamıyla ana köle ordusunun başında güneye doğru at sürüyordu. Turi'ye geldiklerinde kentte bir askeri garnizon olduğunu gördüler. Garnizon kölelerin kentin kapılarının açılması yönündeki talebini geri çevirdi ve yüreğinde aniden soğuk bir öfke kabaran Kleon şehrin surlarına saldırma emri verdi. Bir gün süren bir çatışmanın ardından kent alındı. Yaşadıkları yenilgi ve geri çekilmeden dolayı kudurmuşa dönen köleler çılgınlar gibi duvarlara tırmandılar. Surların üzeri ve ötesindeki bir sıra ümitsiz adamın üzerine fırlatılan canlı tosbağalar gibiydiler. Romalıların mızraklarının üzerine atıldılar. Öyle ki hasımlarında boş mızrak başı kalmadı ve adamlar gladiuslerine davranmak zorunda kaldılar. Böylesine ümitsiz bir savaşta hangi silah kullanılsa ne işe yarardı ki? Kleon'un kendisi atının üzerinde oturuyor ve operasyonu yönetiyordu. Gece vakti Turi düştü ve Greg onu Galyalıların yağmasına terk etti. Şehir şimdi ışıl ışıldı. Galyalılar evden eve koşuyor, efendilerin gırtlaklarını kesiyor, köleleri dışarıya çıkarıyorlardı. Kadınlar yakalanıp önce tecavüze uğruyor, sonra erkekleri gibi boğazları kesilerek öldürülüyordu. Ve atıyla foruma ulaşan Kleon, etraftaki soylu evlerinden yükselen yoğun çığlıkları duyuyor, atriumların kararmış merdivenlerindeki kan izlerini görüyordu. Derken yağmur boşandı ve yoğunlaşan alevleri söndürdü. Turi sakinlerinden birçoğu karanlıkta canlarını kırsal alana atmayı başardı. Galyalılar kentte kamp kurup şaraptan, şehvetten ve kandan sarhoş vaziyette uyudular. Kleon forumdaki evlerden birinde yattı. Lucania ya da Brittum'daki hiçbir kentin köle ordusunun geçişine artık kolay kolay müdahale edemeyeceğinden emindi. Ertesi sabah Galyalılar kadınların titreyerek ağladıkları veya hala göğüslerine bıçak dayalı yattıkları yataklarda uyanıp etraflarına baktılar. Bir şehvet ve öldürme bezginliği çökmüştü üzerlerine ve efendilerden, onların evlerinden, kadınlarından mideleri bulanacak kadar iğreniyorlardı. Sürüler halinde sokaklara fırladılar. Esniyor, karınları tok, aylak aylak dolaşıyor ve kendilerine eğlence arıyorlardı. Soylu mahallesinin merkezinde yer alan valinin evi neredeyse şafağa kadar direnmişti. Artık o da ele geçmişti. Vali öldürülmüş, kadınları üzerlerinde ne varsa soyup soğana çeviren duygusuz Galyalılar tarafından paylaşılmış ve ardından da işleri görülmüştü. Fakat kadınlardan biri valinin henüz evlendiği bir kızdı ve köle askerlerinin arasında onun henüz zifaf gecesini yaşamamış olduğu haberi yayıldı. Birden korkunç bir kahkaha tufanı patladı. Bir sürü kaba el kızı yakalayıp soydu. Uzun boylu esmer bir kızdı. Bu sırada sarhoş bir tribünüs haykırarak daha iyi bir plan önerdi. ''Liderimize ne dersiniz? Şu bizim zavallı Gray'e. Aletinin çalışmaması onun suçu değil. Valinin taze karısı için uygun bir güvey olur. Kadını Cleon'a götürelim.'' Fikir kölelerin hoşuna gitti. Valinin yeni karısını sokaklardan sürükleye sürükleye Cleo'nun kaldığı eve getirdiler ve tribünüsün mesajıyla içeri soktular. Kadın soyunup Gray'in önünde durdu. Genç, ürkmüş, mağrur ve esrarlıydı. Ve Cleon onun gözlerinde onu çok sık kadınlara karşı merhamet duygularına sevk eden şeyler gördü. Ve genç kızın hayatını kurtaran ve pek de müteessir olmadığı o zalimce şakayı dinledi. Kadın karşısında zayıf, uzun boylu, anlatılmaz hatıraların izini taşıyan bir yüze sahip bir adam görüyordu. Zalim görünümüne tam uygun olmayan soğuk bir yüzdü bu. Kız işte o zaman şakanın anlamını kavradı ve soluk rengi yoğun allıklarla kaplandı. Adam bir hadımdı. ''Adın ne?'' diye sordu Cleon ve uzun zaman önce aynı soruyu bir başka Romalı kadına Lavinia'ya soruşunu hatırladı. Pukulla diye cevap verdi kız. Gözleri ona dikili halde, elleri ise titriyordu. Ve o zaman tuhaf bir şey oldu. Kızın gözlerindeki korku sanki silinmişti. Uzun süre bakıştılar. Cleon girişte birikmiş onları seyreden Galyalılara doğru baktı soğukkanlılıkla. ''Sağ olun, kadına gereken önemi vereceğim.'' İkinci kısım. Köle kuvvetleri Brittium boyunca ağır ağır çekildi. Spartacus manzaraya hem kendi hem de zayıf Crassus'un gözleriyle bakıyordu. Kendisi açısından Brittium, Regium ve Sicilya'ya giden yol demekti. Crassus için ise bölge kölelerin onlara karşı taze lejyonlar getirilene ya da oluşturulana veya onlar açlıktan teslim olana kadar içine kapatılacağı bir kafesti. Sicilya'ya geçebilmek için kölelerin gemilere ihtiyacı olacaktı, yoksa oraya ulaşamazlardı. Spartacus güneye doğru yürüyüşleri sırasında bölgenin çırılçıplak soyulmasını emretti. Emri aynen yerine getirildi. Ağaçlar kesilip devrildi, biçildi ve ordunun arkasından Galya yük arabalarıyla çekildi. Demirci dükkanlarındaki örsler ve tüm demir malzeme alındı. Bütün ürünler çekirge istilası yaşanmışçasına toplandı. Hayvan sürüleri ele geçirilip köle çekilişinin arasına akan bir kambur ve toz savuran boynuz denizi halinde bir araya getirildi. Böylece hareket halindeki bir ordudan ziyade göç eden bir kavim gibi köleler Regine kıstağına varıp onu geçtiler. Fakat Spartacus Gershom'la Castus'u lejyonlarıyla birlikte kıstakta muhafız kuvveti olarak bıraktı ve kendisi Cleon ve Gannicus'la birlikte deniz kıyısına doğru ilerledi. Güz sonuydu. Deniz uzun ellerini ordunun arasından geçtiği üzümlük araziye doğru uzatıyordu. Köleler asmaların arasında dinleniyor, üzüm tanelerini dudaklarının arasında tuhaf, nazik bir kendinden geçişle ezerek susuzluklarını gideriyorlardı. Burada Regium'da köleler o anda ayaklanabilir ve efendileri kılıçtan geçirebilirlerdi. Fakat Spartacus bunu engelledi ve hiçbir tahıl ambarının, hiçbir evin tahrip edilmemesini ve kölelerin kadınlarla onların rızaları olmaksızın yatmamasını emretti. İyalo'nun kentteki boş bir evde Messina boğazını seyrederken buldu. Spartacus hiç vakit geçirmeden önlerinde duran Sicilya'nın işgali için köle ordularını yeniden düzenlemeye koyuldu. Tüm gemiler kaçmıştı ve kendilerini taşımaları için Sicilya korsanlarıyla pazarlık yapmak zorundaydılar. Bu görev Cleon'a verildi. Fakat burada denizin sesleri arasında Gray'e garip bir huzursuzluk hakim olmuştu. Uzun zaman gürültüsünden ve zevkinden mahrum kalınan, fakat bir ses ve koku olarak hala hatırlanan bir hayalet gibi, geceler boyu kıyıları dolanıp denizin kokusunu içine çekiyor ve Regine gecelerinin sessizliğinde beliren yıldızları seyrediyordu. Sonra odasına dönüyordu. Pukulla kadın bekliyordu onu orada, kederli gözler ve suskun dudaklarla. Ve Cleo'nun Romalı ve İtalyanlara yönelik kinini ve acı hatıralarını, Pukulla'nın da hiçbir soylunun yüzüne bakmayacağı bir hayvan gibi gördüğü, bir köleye yönelik nefretini gölgeleyen garip bir ilişki filizlendi aralarında. Önceleri Kleon uyurken kadın onun bir erkek olmadığını, kendisini incitecek herhangi bir erkekçe şehvet duygusu taşımayan, erkekliği elinden alınmış bir kötürüm olduğunu düşünerek ürperiyordu. Ve yüreğine anlaşılmaz bir nefret duygusu gelip çörekleniyor, sonra da geçip gidiyordu. Günler günleri kovaladı ve sonunda genç kadının gözleri hadım efendisine bakarken nefret ve korku ifadeleri taşımaz oldu. Ve o kadın düşmanı, o kadınlara karşı nefretle dolu Kleon'un içi kölesine bakarken anlaşılmaz tuhaf bir şefkatle doluyordu artık. Regium'daki üçüncü haftalarında hala korsanların ve gemilerinin Sicilya'dan gelmesini beklerlerken, Kleon kadına serbest olduğunu, köle hatlarını geçebileceğini ve Romalıların onu kabul edeceğini, zira herhangi bir zarar görmediğini söyledi. Genç kadın başını eğip ona teşekkür etti ve odasından nazik adımlarla yalın ayak çıkıp gitti. Ve Kleon soğuk yeşil gözlerle onun ardından baka kaldı ve iç çekti. Bu kadının kendisi için anlamı neydi? Herhangi bir kadın herhangi bir anlam taşıyabilir miydi onun için? Ertesi gece kadını bir Regina midillisine bindirdi ve kendisi de onunla birlikte at sürüp Regina kıstığına yukarı, Bitinyalı Lejyonu'nun muhafız atları arasından ilerlediler. Ötelerde uzakta gecenin içinde efendilerin nöbetçi ateşleri parıldıyordu. Birlikte atlarını sürdüler ve tek kelime etmediler. Tuhaf bir huzur içindeydiler birlikte. Efendi ve köle ilişkisi uçup gitmişti aralarından ve Pukul'la nazikçe konuştu. Durum başka türlü olsa seninle yatağımı paylaşmayı ve de senden çocuğum olmasını öyle çok isterdim ki. Ah Kleon! Ve Kleon cevap verdi. Ben de seninle birlikte olmayı, senin ve o asil yüreğinin verdiği hazla yaşamayı isterdim. Ama bu olacak şey değil. Ve genç kadın ağladı ve birbirlerini öptüler. Ve Kleon selamladı onu ve vedalaştılar ve kadın uzaklaştı atıyla. Ve tekrar geri geldi ve tekrar öpüştüler. Kötürüm bir kölenin hayalete dönüşmüş arzusu ve bir Romalı kadının tiksinmeyi yenen şefkatli gözü yaşlı duyarlılığıyla. Sonra kadın Kleon'un hayatından çıkıp gitti. Kleon onu bir daha hiç görmeyecekti. Geriye Messina boğazı kıyısındaki kente döndü. Fakat geri döndüğünde tuhaf bir biçimde değişmişti. Mart'ta Roma üzerine yürüyüş sırasında uğranan başarısızlıkla birlikte üzerine çullanan kasvet dolu umutsuzluk uçup gitmişti artık. Ve onunla birlikte daha eski zamanlardan kalma, yaşamı boyunca aklından çıkmamış, erkekliğinin sona erdiği o sabahtan beri yüreğini kuşatan donmuş nefret de kayboldu. Üçüncü kısım. Öylesine bir maharet ve ateşlilikle köle ordusunun yeniden örgütleme faaliyetine dalmıştı ki, onu gören Strategos kendini şaşkın şaşkın bakmaktan alamadı. ''Bu saatlerde sen hep uyursun Kleon.'' Greg kendi kendine güldü. Bunun nedeni Sicilya'nın bu kadar yakın olması şüphesiz. Sicilya'nın ve Siracusa'nın. Orası Platon'un yeni cumhuriyeti kurmaya gittiği yer. Kleon ona öyküyü anlatana kadar Trakyalı bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Heybetli köle güldü. Senin şu Platon'unla tanışmak isterdim, öldü mü? Uzun yıllar önce. Köleleri var mıydı? Planladığı cumhuriyete köleler bulunuyor muydu? Kleon uzaklara baktı. Köleler vardı. Öyleyse onun da diğer efendilerden farkı yok. İnsanların geçtiği yollar ya da amaçları hakkında hiçbir şey bilmem. Lakin bir ülkede kölelikle efendilikle ortadan kalkmadıkça asla barış ve kadınların çocuklarını huzur içinde emzirdiği, erkeklerin tarlalarda sakin yüreklerle çalıştığı sağlam devlet olmaz. Şu önderlik ettiğimiz köleler, Sicilya'ya ayaklarını kaydırmaya gittiklerimizden daha iyi efendi olmazlar mıydı onlar? Daha kötü olmazlardı. İşte bu da aynı şey. Eğer köle devletimizi inşa edersek onun içinde asla köleler olmayacak. Greg bu bakış açısı karşısında birden ateşlendi. Onu Siracusa'da kuracağız, sen ve ben. Eğer onu yeteri kadar sağlamlaştırırsak yeteri kadar da uzun yaşar. Büyük köle generali tekrar güldü fakat gülüşü sertçeydi. Bunu ancak kölelerin kendileri yapabilir. Sadece sen ya da ben değil. Şimdi onlara liderlik ediyoruz. Biz geçiciyiz ama onlar kalıcı. Ve Kleon kendi kaldığı yere döndü. Düşünceleri tuhaf bir biçimde karmakarışık olmuştu. İnsanların öyle olacağı bir zaman gelir miydi sahiden? Hiketas'ın hayalini kurdu. Kronos zamanın tekerleklerini döndürmeden evvel, insanların engelsiz ve özgürce yaşadıkları, avlandıkları o altın çağa geri dönülür müydü? Altın çağın insanları büyük köle ordularının kararmış, körleşmiş yüreklerine yeniden heyecan verir miydi? Ta ki Pukulla ve Kleon ve Titul sonunda bir olana kadar. Sicilya korsanlarını bekliyorlardı. Dördüncü kısım. Ve en nihayet iki sıra kürekli bir kadırga. Özgür lejyonları Messina boğazının öte yakasına taşınması meselesini görüşecek korsanların temsilcisini getirdi. Bu uzun boylu yara izleri taşıyan ve bir eli kopmuş bir İberyalıydı. İki galyalı onu içeri soktuğunda Kleon oturduğu yerden ona dikkatle baktı. Korsan da ona aynı şekilde gözlerini dikti ve ardından büyük bir çığlık koptu. Zira bu adam çok zaman evvel Kleon'un lideri olan Grey'in Beyaz Adaların rüzgardan korunaklı kesiminde kurulu korsan kentindeyken yardımcılığını yaptığı tek elli Toritos'tan başkası değildi. Birbirlerinin isimlerini haykırdılar ve öpüştüler. Ardından korsanın gözleri acıma dolu bir ifadeyle Kleon'un bedeninin orta tarafına yöneldi. Onun sakatlanmış yerine bakar gibiydi. Zira adam görüşmeye geldiği kişinin bir hadım olduğu bilgisini almıştı. Ve Kleon olabildiği kadar eski gülümsemesini kondurdu dudaklarına. Artık içindeki acılık azalmış olsa da. ''İşte gördüğün gibi benim işimi gördüler Toritos. Fakat sen hala denizlere yelken açıyorsun.'' İberyalı ürktü. Bakışlarındaki anlam yakalanmıştı. ''Bu kötürümleşmenin bedelini efendilere ödettin ama. Ya da senin hakkında anlatılanlar yalan.'' Kleon anlatılanların neler olduğunu sordu ve korsan gladyatörün yanında yer alan tüm adamların arasında Hadım Grey'in soğukkanlı zalimliğiyle nam saldığını söyledi. Spartacus bile akıl almaz merhametiyle tanınıyordu. Kleon dedi ki, ''Eğer köle ordusunu adının yağmacılık ve zulümle anılmasından korumuş ve bu anılmayı üzerime almışsam ona bundan daha iyi bir hizmetim olabilir mi? Neyse şu gemiler meselesine gelelim.'' Özgür lejyonları ne kadar kısa zamanda Sicilya'ya götürebilirsiniz? Böylece korsanların talep ettiği ve Kleon'un önceden bildiği üzere Spartacus'un hazinesinin karşılamaya yetmeyeceği büyüklükteki tutar üzerinde sıkı bir pazarlığa tutuştular. Toritos bu yüksek fiyattan aşağı inmeye asla yanaşmıyordu. Sadece talebi bildirmeye gönderilmişti o. Bir kuryeden başka bir şey değildi. Ve Messina boğazının üzerinde hızla uçuşan bulutlara bakan Kleon, onun gerçeği söylediğine kanaat getirdi. Eldeki altının miktarı bir şekilde arttırılmalıydı. O zaman anlaştık. Altının yarısı sizin amiral sevkiyat için donanmayı getirdiğinde, diğer yarısı ise biz Sicilya'ya vardığımızda. Fakat Toritos bunu da kabul etmedi ve altının yarısının hemen öteki yarısının da donanma geldiğinde ödenmesini istedi. Zira donanmanın gelmesi büyük hazırlıklar yapma, karlı akınlardan vazgeçme, Roma gemileri karşısına daha önce hiç olmadığı kadar riske girme demekti. Kleon şöyle dedi, ''Peki Sicilya'ya geçiş için donanmayı gerçekten getireceğinize dair nasıl bir teminat olacak elimizde?'' Toritos eski bir deniz savaşında kopan kolunun geriye kalanıyla yüzünü kaşırken bir kurt gibi gülümsedi. ''Teminat yok.'' Kleon Spartacus'a gitti ve ona korsanların koşullarını anlattı. Spartacus korsan Toritos'u huzuruna getirtti. Korsan bu altın kaplamalı zırh kuşanmış uzun boylu yalnız adamı selamladı. Ve Spartacus'un gözlerine baktığında gözlerindeki alaycı kaygısız ifade uçup gitti. ''Sözümüz dışında hiçbir teminat veremeyiz. Nasıl ki biz de sizin kölelerin gemilerimize bindiğinde onları ele geçirmeyecekleri ve hem canımızı hem hazinemizi almayacakları konusunda bir güvenceye sahip değilsek.'' Tam o anda Kleon'un kafasından da bunlar geçiyordu. Zira korsanın güvenilmez bir adam olduğunu, kârdan başka hiçbir değere inanmadığını biliyordu. Ve Sicilya'ya bir kez ulaştılar mı, yeni cumhuriyet büyük bir donanma olmazsa nasıl savunulabilirdi ki? Fakat Spartacus başını salladı. ''Bunu yapmayacağımıza söz veriyorum.'' Korsan onun hangi tanrı adına söz verdiğini sordu ve o zaman Spartacus da yeryüzü ve hava adına, zira başka tanrı bilmiyordu ve Toritos öyle talep ettiği için kan üzerine and içti. Ve korsana altını ödendi ve adam kadırgasına geri döndü ve Messina boğazının pusu içine yelken açtı. ve ödenen altının tutarını belirten bir duyuru dolaştı köle safları arasında ve hala toplanması gereken miktarı. O zaman köleler kadınlarının üzerinde bulunan yağmalardan elde ettikleri ne kadar altın takı, bilezik ve broş varsa topladılar. Ve bütün toplananlar İtalya'da ya da kendi ülkelerinde özgür yurttaşlar olacakları günler için biriktirilen hazineye katıldı. Spartaküs parmağında uzun zaman önce Elpinise'nin kendisine verdiği bir yüzük taşıyordu ve o da Cleo'nun terazisinin kefesine atıldı. Köleler sırayla geçip Sicilya için gerekli miktarın sağlanması için altınlarını terazi kefelerine fırlatırken, Cleon iki literatüsle birlikte Spartaküs'ün evinin kapısında dikiliyordu. Sıra tribünüslere geldiğinde Gershon Ben Samballat, kefeye Cleon'un daha önce Judith kadının boynunda gördüğü kocaman bir gerdanlığı fırlattı. İberyalı Titul kulaklarından iki yıl evvel Petronia'nın taktığı halkaları çıkardı. Kastüs'te, Gannicus'te büyük miktarlarda altın verdiler. Fakat Spartaküs'ün yüzükten başka bir şeyi yoktu. Ve Cleon'un kendisi yüzünde hala alaycı, fakat daha az keskin bir gülümsemeyle hiçbir şeyinin olmadığını düşündü. Erkek olmayan birine uygun biçimde. Fakat sonunda tutar tamamlanmıştı. Kefeler Strategos'a hizmet eden Siculi hizmetçi kız Mella'nın getirdiği iki talentle altın veya gümüş para hareketlendi. Kız onları ihtiyaç duyacağı zamanlar için göğsünde saklıyordu ve o zaman da gelmişti işte. O onları kefelere fırlattığında kölelerden bir kahkaha yükseldi. Kefeler hareketlendiğinde ise bir haykırışa dönüştü bu. Ve kız Strategos'a baktı ve Strategos da ona. Ve esrarlı bir sevecenlik vardı Spartaküs'ün gözlerinde. Kız avuntu bularak girdi genç adamın evine, ona yemek hazırlayacaktı ve köleler dağıldılar. Lakin korsanlar yine ertelediler gelişlerini. 5. Kısım. Derken büyük bir yağmurlu fırtına patlak verdi. Regina kıstağında bulunan Gershon Ben Samballat, Romalı hatlarının yarım adaya yaklaştığını haber verdi. Artık İtalya tarafından çok az geliş gidiş vardı ve kölelerin altınlarını ne yaptığının duyulması üzerine zorlukları aşıp onlara ulaşma külfetine eskisinden daha az sayıda tacir katlanıyordu. Crassus'un ordusu olanca amansızlığıyla kıstağın hemen üzerine inmişti. Fırtına geçti, güneşin parladığı yazın son demleri yaşanmaya başladı. Korsanlar hala gelmiyorlardı. Çatılardan ve tepelerden bir türlü görünmek bilmeyen yelkenlerin yolunu gözleyen köleler, bulut parçalarında yaklaşan kadırgaları, uzaklarda, Meltem'in önünde uçar gibi giden bir balıkçı teknesinde, Toritos ve müttefiklerinin gemilerini görüyorlardı. Fakat günler günleri kovalıyor ve onlar bir türlü gelmek bilmiyordu. Kuşlar Regina bölgesinden güneye doğru uçtular, onlarla birlikte güneş de yok oldu. Güneş ve uzun, titreyen filolar halindeki kırlangıç sürülere uçup orta denizlerin parlaklığına gittiler. Köle ordusu ise hala pür dikkat boğazı gözlüyordu. Sabahlar artık soğuk, beyaz bir sis içinde geliyordu. Bir sabah vakti köleler çatılardaki kırağıyla karşılaştılar ve Sicilya korsanları yine yoktular ufukta. Derken sonunda gündüz vakti değil, gecenin ölü saatlerinde Messina boğazını geçen ufak bir kayıkla Toritos'tan haber geldi. Zayıf Crassus'un elçileri korsanlara gitmiş, yanlarında Spartaküs'ün ordusunu taşımayı reddederlerse onlara verilmek üzere Senato'nun gönderdiği büyük rüşvetler götürmüşlerdi. Korsanlar onlarla anlaşmıştı. Herhalde tanrıları kızdırmak istemeyen Toritos, kölelerin yaptığı ilk ödemeden payına düşen tutarı geri göndermişti. Fakat diğer korsanlar bunu yapmayı reddetmişlerdi. Köle tribünüsleri haberleri gizli tutmaya çalıştılar. Fakat onlar yine de kampı bir yangın gibi sardı. Bundan sonra ne olacaktı? Ve de şimdi? Nereye gideceklerdi? Ne yapacaklardı?